Çınaraltı.
Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, Ernest Renan der ki, Arapların seyahate karşı olan sevgileri onların en bariz meziyetlerindendir. Bu karakterleri medeniyet tarihinde derin bir tesir bırakmalarına sebep olmuştur. 15 ve 16. asırlarda denizcilik sahasında İspanya ve Portekizlerin meydana çıkmasından evvel, hiçbir millet dünya hakkında insan bilgisinin geliştirilmesine Araplar kadar, Müslüman Araplar kadar hizmet etmemiştir. Hiçbir millet insanın üzerinde yaşadığı yer küresi hakkında onlar kadar, Müslümanlar kadar derin bilgi verememiştir. İşte bunlar her gerçek ilerleyişin şartlarındandır diyor Ernest Renan. 9. asrın başından itibaren uzak yerleri öğrenmeyi arzulayan Müslüman Arap tacirleri Çin'i ve Afrika'yı ziyaret ettiler değerli dinleyiciler. Rusya'nın en ücra yerlerine kadar ulaştılar. Ebu Zeyd'in 851 yılında yazmaya başladığı ve 880 yılında bitirdiği Tacir Süleyman'ın seyahat notları Çin'den bahseden ilk Arapça eserdir. Keza ancak 18. asırda kıymeti tam olarak takdir edilen Mesudi, İslam İmparatorluğunu Hicri 5. asrın ortasına doğru bir uçtan bir uca dolaşmıştır. Seylan'ı, Madagaskar Adası'nı ve Zengibar'ı ziyaret etmiştir. Meşhur tarih kitabı Mürucuz Zeheb'de gördüğü memleketlerin sakinlerinin adetlerini ve itikatlarını zikrettiği gibi dağlarını, denizlerini, tabiatını ve idarecilerinin sülalelerini de anlatmaktadır. Keza İbni Havkal el-Biruni, İdrisi ve İbni Batuta gibi diğer seyyahlar, alimler kıymetli coğrafi eserleri kaleme almışlardır. Ve Batı alimlerine rüyalarında bile göremeyecekleri ufuklar açmışlardı. 1099 senesinde Keuta'da doğan İdrisi, coğrafya sahasında Sicilya Kralı 2. Roger, Roj o zamanki ismine, namına çok kıymetli bir eser kaleme almıştır. 350 sene boyunca üzerinde küçük bazı tadilat yapılmakla beraber, bu kitabın kopyasından başka bu alanda herhangi bir harita çizimi yapılmamıştır. Burada Timur Han'ın torunu ve kendi ismini taşıyan astronomi cetvellerinin müellifi Ulu Bey'in çizdiği dünya haritasını da ayrıca zikretmek icap eder. Bu haritayı Ulu Bey Nasreddin Tusi'den edindiği malumatla çizmişti. Nasreddin Tusi bir kafile ile Çin'e gitmişti. Meridyenin bir derecesini ve dünyanın hacminin ölçüsünü tahakkuk ettirmişti. Deniz haritaları bahsinde Sedillo diyor ki, Vasco da Gama, Gücerat Meliki Malemkana'ya ait bir haritayı 1497'de görmüş ve yolunu göstermek için bunu yanına almıştır. Bir diğer harita da Basra Körfezi ve Umman Denizi'nde deniz seferleri esnasında Arap tacirlerine yardımcı olmuş olan Ömer el-Arabi'nin haritasıdır. Arap müellefatının Amerika'nın keşfine de yardım ettiği söylenir. Christoph Columbus 1498 tarihinde Haiti'den yazdığı bir mektupta İbn-i Rüşd'ü, Endülüs'te yaşamış olan alimlerden İbn-i Rüşd'ü yeni dünyanın keşfine yardım eden müelliflerden biri olarak zikretmektedir. Değerli dinleyiciler, Ebu'l-Reyhan el-Biruni'nin Hindistan'a ziyaret ettiğini ve oralar hakkında teferruatlı bilgi verdiğini daha önceki programlarda sizlere nakletmiştik. Makdisi'nin Ahsenü't-Tekasim adlı kitabı da coğrafya sahasında mühim bir eserdir. Biruni 1043'te vefat etmiş. Makdisi daha evvel 985'te vefat etmiş. Biri 10. biri 11. asır müelliflerindendir. Yakut Hamevi isminde bir seyyah var. Bir köleyken efendisiyle beraber seyahatler yapmış fakat uyanık bir köleymiş. Hamalı, Suriyeli, Mucemül Buldan adlı bir ansiklopedik coğrafya kitabı yazmıştır. Bugün bile elden düşmeyen bir kaynaktır. Cidden zengin bir bilgi hazinesidir. Türkçe'ye de tercüme edilmiştir. Bilhassa bugün mevcut olmayan eski şehirler hakkında bilgi vermesi veya bugünkü şehirlerin o zamanki isimleri hakkında bilgi vermesi, o şehirlerin tarihi, hayatı, yaşayan insanların adetleri, geçim kaynakları, iklimi, tabii şartları bunlar bizim için çok mühim bir kaynak teşkil eder. Ebul Fida'nın Takvimül Buldan kitabı da isim olarak ona benzer ve kıymetlidir. İdrisi'den zaten bahsettik. Kuvvetli bir coğrafyacı o da Sicilya Kralı için yazmış olduğu Nusretül Müştak kitabı meşhur. Buradaki haritalar 72 tane harita meşhur. Bir de İdrisi'nin gümüşten bir küreyi arz yaptığını biliyoruz. Sicilya Kralı'nın bir Müslüman alime coğrafya kitabı yazdırması veya bir Müslüman alimin coğrafya kitabı yazarak Sicilya Kralı'na takdim etmesi o zaman Müslümanların ilimdeki üstünlüğünü gösteriyor. Sicilya iki asır kadar Müslümanların hakimiyetinde kalmış ve orada büyük bir Müslüman halk yaşıyordu değerli dinleyiciler. 12. asırdan itibaren yani 1100'lü yıllarda Norman istilasına uğradı ve Müslümanların elinden çıktı. Müslümanların elinden ilk çıkan topraklardan birisi Sicilya'dır. Ahalisi bir müddet orada yaşadı ve daha sonra Kuzey Afrika'ya göçtü ki Sicilya Müslümanlarından pek çok alimler yetişmiştir. Değerli dinleyiciler, İbni Battuta. Hiçbir eser yoktur ki bir yeri anlatan İbni Battuta'ya atıf yapmasın. İbni Battuta 14. asırda yaşamış meşhur bir seyyah, Kuzey Afrikalı. Tanca'da dünyaya gelmiş 1304 yılında. Şimali Afrika'yı, Mısır'ı, Mekke'yi, Kızıldeniz havarisini dolaşmış. Anadolu'yu karış karış gezmiş. İstanbul, Volga, Kırım, Buhara, Afganistan, Hindistan, Çin ve Uzak Doğu'yu hep dolaşmış. Sumatra'ya gitmiş ve meşhur seyahatnamesini meydana getirmiş. İbni Battuta'nın gezdiği yerlerin çoğu Müslümanların elinde olmayan ve hayli zor memleketler. Bu bakımdan İbni Battuta'nın seyahatnamesi önemli. İkinci olarak İbni Battuta memleketinde kadılık yaptığı için mürekkep yalamış ilim sahibi birisi, bu bakımdan da anlattıklarına itibar etmek icap ediyor. 1377 yılında vefat etmiş efendim İbni Battuta. Çok meşhur bir coğrafyacı, seyyah olarak tanınmaktadır. Avrupalıların bir Marco Polo'su varsa Müslümanların bir değil 1000 tane Marco Polo'su var. Evet değerli dinleyiciler, 12. asırdan itibaren coğrafya sahasında artık Türkleri görüyoruz. Ulu Bey'den bahsettik. Ulu Bey kendisi bir hükümdardır. Timur Han'ın soyundan gelme bir hükümdar. İlmin her dalında olduğu gibi coğrafya sahasında da çalışmaları vardır. Dünya haritası hazırlamıştır. Hocası Ali Kuşçu'nun müşahedelerinden istifade etmiştir. Ali Kuşçu, Ulu Bey'in emri üzerine arzın büyüklüğünü ve bir arz dairesinin derecesini tayin etmek üzere Çin'e kadar gitmişti. Müslüman Türkler deniz haritaları da çizmiştir. Piri Reis'in haritası ilim dünyası için çok mühim bir haritadır değerli dinleyiciler. Piri Reis 1554 yılında vefat etmiştir. Kanuni Sultan Süleyman devri denizcilerinden. Yeryüzünün yuvarlak olduğunu söylemiştir. Ve ondan sonra coğrafyaya dair eser yazanlar hep bunu tekrarlamıştır. Mesela Seyidi Ali Reis, o da Osmanlı denizcisidir ama aynı zamanda coğrafyacıdır. Dağların yüksekliği, yerin yuvarlaklığını bozmayacağını uzun uzun açıklamaktadır ki bu o zaman Osmanlı Türklerinin de coğrafya ilmi bakımından hayli yüksek seviyede bulunduğunu göstermektedir. Değerli dinleyiciler, bir de Katip Çelebi'yi anmadan geçemeyiz. Katip Çelebi, Osmanlı bürokratlarının, alimlerinin meşhurlarından, medresede yetişmiş ama bürokratlık yapmış. Yani devlet dairelerinde çalışmış, katiplik yapmış. Bununla meşhur olmuştur. Katip Çelebi ismi de zaten buradan geliyor. Hacı Halife, bizde böyle bilinirdi. Dışarıda Hacı Kalfa diye bilinirdi. Onun Cihannüma adlı bir coğrafya kitabı var. Burada dünyanın yuvarlak olduğunu en ilmi ve en doğru şekilde ispat ediyor. Ve dünyanın yuvarlak olmasının dine aykırı olmadığını da ispat ediyor. Katip Çelebi hakkında birkaç kelam etmek istiyoruz. 17. asrın büyük bilginlerindendir. 1609 yılında dünyaya gelmiştir İstanbul'da. Esas ismi Mustafa. Hacı Halife ona bürokrasi kalemlerinde, Babali kalemlerinde verilen isimdir. Nitekim oraya da bürokrat olarak, katip olarak çalışanların rütbeleri vardır. Batılılar onu Hacı Kalfa diyebilirler. Katip Çelebi diye de meşhurdur. Babası Silke Askeriye'de idi, askerdi. 22 yaşında Babali'ye girdi Katip Çelebi medrese tahsilinden sonra. Bir ara orduda vazife aldı. Birçok yerleri bu vesileyle dolaştı. İstanbul'da ve orduyla beraber bulunduğu Halep'te kütüphanelerde araştırmalar yaptı. Keşf-i Zünun diye bir eser yazmıştır ki esas ona şöhretini veren budur. Bu eser için malzeme toplamıştır. Kendisine kalan mirasla da hep kitap almıştır. Şöhreti bu eseriyledir. Yalnız bir katalogçu değil, bir mütefekkirdir. Keşf-i Zünun'da ki bugün Batı dünyasında da çok itibar edilen bir eserdir. 300 ilim dalından bahsedilir. 9512 yazar adından ve 14500 kitap adından bahsedilir. Keşf-i Zünun'da yani 15.000'e yakın kitap anlatılmaktadır. Bu kitapların bir kısmı bugüne intikal etmemiştir. Katip Çelebi sayesinde haberdar oluyoruz. Ve mühim bir bibliograf Katip Çelebi. Dünya çapında bir bibliograf. Türklerin yüz ağıdır. Hanifzade'nin 506 kitap ilavesiyle ve Flügel tarafından Latince tercümesiyle beraber basılmıştır. 7 cilt olarak. Sonra Milliyetin Bakanlığı da basmıştır. Tabi Osmanlıca baskısı da vardır. Arabacılar Şeyhi İbrahim Efendi'nin zeyli vardır. Arif Hikmet Bey'in zeyli vardır. Keşf-i Zünun'a çeşitli zeyiller, ilaveler yapılmıştır. Ve emsalsiz bir eserdir Keşf-i Zünun. Fakat coğrafya bakımından bizim için mühim olan kitapları vardır. Takvim-ü Tevarih bir tarih kitabıdır. Deniz harplerine dair Tuhfetül Kibar'ı vardır. Yine biyografi sahasında Süllemül Vüsur kitabı vardır. Devletin mali ve askeri işleri hakkında Düstur-ül Amel li İslahil Halel kitabı vardır. Klasik metinleri topladığı Cami-ül Mütun vardır. Tarihe ait Fezlek adlı bir eseri vardır. Kutuplarda ibadet vakitleri hakkında İlham-ı Mukaddes adlı bir eseri vardır. Bu kitapta astronomi, anatomi ve biyoloji bilmeyen Allah'ı tanıyamaz. Tanımakta eksik kalır diyor Katip Çelebi. Ve Cihan Nüması da çok coğrafya bakımından mühimdir. Mizanül Hak fi İhtiyar-ı Hak adlı bir kitabı vardır. Ve yaman bir kafanın mahsulü olduğunu gösteriyor. Onun fikir yapısını anlatmakta mühimdir. Orada hendese bilen müftüyle bilmeyen müftünün vereceği fetvalar arasında fark olacağını söylemektedir. Biz bunu lisede iken okumuştuk. Uzunluğu, genişliği, derinliği 4 metre olan bir kuyuyu kazmak için 8 lira pazarlık yapılmış. İşçi uzunluğu, genişliği ve derinliği 2 metre kuyu kazmış ve 4 lira ücret istemiş. Hendese bilmeyen bir müftü buna 4 lira hakkıdır der. Çünkü derinliği 4 metre. Uzunluğu, genişliği, derinliği 4 metre. Burayı kazmak için 8 lira pazarlık ediyor. 2 metre kazıyor uzunluğu, genişliği, derinliği. müftü buna 4 lira ücret hakkıdır dese, hendese bilmediğini gösterir. Hendese bilen müftü ise, yani hendese geometri demek, hakkı 1 liradır der ve doğrusu da budur. Çünkü 2 metre kuyu, 4 metre kuyunun 8'de biridir. Buna benzer bir de tarla satışı misali verir. O da biz lisedeyken edebiyat kitabında okumuştuk. Katip Çelebi'nin zekasını ve ilmin İslami ilim olduğunu. Bütün ilimler İslami ilimlerdir. Geometri, anatomi, tıp, astronomi, hepsi, fizik, kimya, bunlar İslami ilimlerdir. İslamiyet'in dışında değillerdir. Ve hepsi İslamiyet'in kıymet verdiği, hatta öğrenilmesini elzem kıldığı ilimlerdir. İslam medreselerinde bu derslerin hepsi okutulurdu. Nitekim bunu bilmeyen bir din alimi tasavvur dahi edilemez. Katip Çelebi dedi ki her ilimde bir şeyler kaleme almış ve Türk tarihini ismini altın harflerle yazdırmış. Cihannuma adlı eseriyle de coğrafya sahasında ismini tarihe yazdırmıştır. Efendim, yeri gelmişken bir de daha yakın Erzurumlu İbrahim Hakkı diye hazretlerinden bahsedelim. Marifetnamesiyle tanınmıştır bu. Erzurum İbrahim Hakkı mutasavvıftır. Tasavvuf büyüğüdür. Herkes onu öyle bilir. Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diye başlayan uzun Muhammeslerden teşekkül eden tefviznamesi vardır. Çok kıymetli bir eserdir. Her Müslümanın okuması, ibret alması gerekir. Bunu okuyan kimsede stres, sıkıntı kalmaz. Ömrü uzar, hastalıkları iyileşir. Onun için eskiler bunu yazar, duvara asarlar, sıkıştıkları zaman, canları sıkıldığı zaman okurlardı. Ama Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Marifetname adlı eserinde her şey var. Karı koca arasında riayet edilecek görgü kuralları olduğu gibi, din kuralları olduğu gibi, tarih bilgileri olduğu gibi, burada coğrafya hakkında da mühim bilgiler veriliyor. Yerin yuvarlak olduğunu ilmi surette ispat ediyor Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Fosilleri anlatıyor. Amerika'nın keşfini anlatıyor. Kopernikus'un güneş sistemini anlatıyor. İnsan vücudunu anlatıyor. Hatta bütün uzuvların vazifeleri hakkında çok enteresan bilgiler veriyor. Ve bunu ansiklopedik olarak kaleme almıştır. Bu bakımdan Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin eseri çok kıymetlidir. Zamanı itibariyle 18. asır başlarında yazılmıştır. Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın fizik bilgisinin de çok iyi olduğunu biliyoruz. Öyle ki mezarına öyle bir düzenek kurmuştur ki güneş doğduğu zaman bir takım mercekler yardımıyla güneşin ilk ışıkları sandukasına düşmektedir. Fakat tamir ederken yakın zamanda bu düzeneği bozmuşlardır. Yaşadığı Tillo kasabasında rasathanesi hala bina olarak mevcuttur değerli dinleyiciler. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Marifetnamesi gibi bir başka ansiklopedik eser de Taşköprüzade Ahmet İsamettin Efendi'nin Miftah-ı Sa'd adlı eseridir. Ahmet İsamettin Efendi 1560 yılında vefat etmiş Kanuni Sultan Süleyman devrinde. Oğlu Mehmet Kemalettin Efendi ki o da Şeyhülislamlık yapmıştır. O bunu Miftah-ı Sa'd adlı kitabı, Saadet Anahtarı manasına geliyor. Mevduatul Ulum, İlimler Ansiklopedisi adıyla Türkçe'ye tercüme etmiştir. Ve basılmıştır Mevzuatul Ulum. Latin harflerine de çevrilmiştir. Burada 300 kadar ilimden bahsediliyor. Dini ilimlerin yanında tıp, kimya, fizik, botanik yani nebatat, hayvanat yani zooloji, riyaziye yani matematik, heyet yani astronomi ve diğer pozitif ilimler burada yer almaktadır. Ve bu İlimlerin her birinin ilgili çeşitli bilgiler ve kitaplar vermekte ve bu sahada çalışan alimlerin isimlerini zikretmektedir. Bu Buna benzer bir eser, ansiklopedik bir eser Selçuklular zamanında kaleme alınmış Şahabettin Ahmet Nüveyri'nin Nihayetül Ereb Fi Fünunül Edeb adlı eseri. 1332'de vefat etmiştir Nüveyri. 30 cüzdür, 30 cilttir. Heyet yani astronomi, tıp, tarihi tabiiye, coğrafya, siyaset, idare, tarih ve edebiyat gibi her şeyden bahseder. Coğrafya hakkında da mühim bilgiler vermektedir. Evet, görülüyor ki değerli dinleyiciler, dünyada coğrafya tarihi, coğrafya tarihinde Müslümanlar ve Türklerin mühim bir yeri vardır. İşte bugün Avrupalılar da Amerika'nın keşfinde ve pek çok keşiflerin yapılmasında Müslümanların bu coğrafya bilgilerinden, çizmiş oldukları haritalardan istifade etmişler ve meydana getirdikleri buluşlar Türklerin ve Müslümanların buluşlarıyla birebir örtüşmüştür. Şu kadar ki bunlar onu görerek, Müslümanlar ise hesap ederek bulmuşlardı. Bu da Müslümanların coğrafya bakımından ne kadar yüksek bir seviyeye çıktığını göstermesi bakımından mühimdir. Coğrafyadan bahsedince akla tarih geliyor. Tarih de aynı şekilde Müslümanların çok ehemmiyet verdiği bir ilimdir. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim tarih ilmini öğrenmeyi emretmektedir. Yeryüzünü gezin, sizden öncekilerin hayatlarını öğrenin ve ibret alın. Ve bu konuda Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'in emrine hakkıyla riayet etmişler. Yığın yığın eserler yazmışlardır. İbn-i Nedim'in fihristinde tarihe dair birçok eserler var. Katip Çelebi'nin Keşf-i Zünun'unda 1300'den fazla tarih kitabının ismi vardır. Bir de tespit edemediklerini düşünün. Tarihlerin bir kısmı senelere göre sıralanmıştır. Taberi'nin, İbni Esir'in, Ebul Fida'nın tarihleri böyledir. Bir kısmı da devletlere göre ayrılmıştır. Mesudi'nin, İbni Haldun'un tarihleri böyledir. Bunlar tarih bilgisi için tükenmez birer hazinedir değerli dinleyiciler. Hele İbni Haldun'un mukaddimesi tarih felsefesinin ve sosyolojinin temel taşı sayılıyor. İbni Haldun'un sadece kendisi başlı başına Müslümanlar için bir şeref olarak yeter. Katip Çelebi'nin tespit ettiği tarihlerin en eskisi Emeviler devrine ait değerli dinleyiciler. Büyük bir ihtimalle Mesudi'nin Mürucül Hudar'da zikrettiği Ebu Menaf ilk tarih yazarıdır. Hicri 130 senesinde vefat etmiştir. Batı müverrihleri, tarihçileri, Arap tarihçilerini umumi prensipleri ihmal ettikleri, hakikatleri anlatmakta fazla ve kuru bir gayret sarf ettikleri, tarihi hadiseleri birbirine bağlayan rabıtaları incelemedikleri için tenkit ederler, itham ederler. Evet, bunlar doğru olabilir ama cüz'idir. Hakikat şudur ki Müslüman tarihçiler bütün çalışmalarını Batı tarihçilerinin gün geçtikçe ihtimam gösterdikleri ve bugünkü tarih ilminin karakteristik vasfını teşkil eden teorilerin kullanılmasını hasretmişlerdir. Araplar, Müslümanlar kendilerini ilimlerin yazılı ve kıymetli vesikalarını toplayıp sonraki nesillere ulaştırmayı gaye edinmişlerdi. Böylece geçmiş hadiseler hakkında hüküm vermek, onları tefsir etmek mevkine geçmemişlerdir. Bu türlü tarih anlayışı batıdakinden ayrıdır. Hangisi daha doğrudur? Düşünülebilir, tartışılabilir. Ne olursa olsun denilebilir ki, tenkit ve talikat ilave yapmadan hadiselerin aslına sadık kalınarak yapılan nakiller sonra taraf tutan hatta tezif, hakaret derecesine kadar giden tenkitlerde bulunan müelliflerinkinden daha objektiftir. Daha sadık ve daha faydalı iş yapmışlardır. Müslüman tarihçiler ufuk darlığı ile suçlanamaz. Doğru tenkitten mahrum değil idiler. Aksine ufukları genişti onların. Batılıların ihtisas dışı saydıkları birçok meselelere basiretli bir alaka göstermişlerdir. Onun için onların eserlerinde edebiyat tarihi çok önemli bir mevki işgal eder ve hiç Batılıların tenkit ettiği bir konumda değildir Müslüman tarihçiler. Batılılar tarihin ne olduğunu bilmezken Müslüman tarihçiler Yunanlı ve Romalı tarihçilerden çok daha kaliteli, muhtevalı eserler yazmış ve bu eserleri günümüze kadar intikal ettirmişlerdir. Değerli dinleyiciler, İslam tarihinde, ilk medeniyet tarihinde siyer ile başlamıştır. Siyer, Hazreti Peygamber'in ve diğer peygamberlerin hayatını anlatan bir ilimdir. Bu konuda İbni İshak, İbni Hişam ve Vakıdi önde gelir. Sonraları umumi tarih başlamıştır. Bu hususta da Taberi'nin mühim bir ismi vardır. Taberi, 839 yılında dünyaya gelmiş ve 922 yılında vefat etmiştir. Ebu Cafer Muhammed bin Celil et-Taberi. Taberiyeli veya Taberistanlıdır. Sadece tarihte değil, hukukta, ilahiyatta, tefsirde de itimat edilir bir kaynaktır. Taberi dendi mi, İslam ilimlerinin hepsinde söz sahibidir. Müstakil bir mezhep kurabilecek kadar da fıkıhta derinlemesine ilim sahibidir. Birkaç Taberi vardır. Diğerleri umumiyetle Şii'dir. Ve Taberi tarihini bunlar özetleyerek bastırmışlardır. Ondan dolayı çok kimse bu Taberi'yi Şii zannetmekte veya Şiilerin yazmış olduğu Taberi tarihini hakiki Taberi'nin tarihi zannetmektedir. Sonra gelen tarihçilerden Mesudi diyor ki Taberi'nin tarihi ve diğer eserleri rivayetlerinin doğruluğu, adetler, örfler ve ilmi hakikatler bulunan diğer eserlerden çok daha üstündür. Bu kitabı Arap tarihinin, İslam tarihinin ana kaynaklarındandır. İslami asırlara ait malumat kaynağı olması itibariyle kıymeti biçilemez. 914 Hicri yılına kadar olan olaylar burada anlatılıyor ve Taberi'nin miladi 914 tabi Hicri değil. Taberi burada birinci el kaynaklardan tarihini yazmıştır. Yani bu hadiseleri yaşayanları ve onları anlattıklarını dinleyenleri görmüştür. Ve bundan dolayı İslam tarihinin ilk yıllarına ait pek çok bilgi Taberi'den alınmıştır. Taberi, İslam tarihçilerinin babasıdır dense yeri var. Taberi'den sonra Mesudi gelir. Biraz evvel ismini zikrettik. Bağdatlı Mesudi 956 yılında Kahire'de vefat etmiş. Hasan bin Ali el-Mesudi. O da Taberi gibi kavrayışının genişliğiyle, bilgisinin çokluğuyla ve pek çok nazariyelere sarf ettiği gayret ile başka tarihçilerden üstün bir mevkiye sahiptir. Edebiyat tarihindeki mufassal araştırmaları ve daha birçok şeyleri Mesudi'ye borçluyuz. Ernest Renan, Mesudi'nin yeni tenkit usullerini çok evvelden tahmin ettiği söylenebilir. Kendi kabiliyetiyle edebiyatın asrın siyasi ve içtimai tarihine yöneltebileceği ışıkları idrak etmiştir diye övüyor onu. Mesudi'nin Mürucul Hudar ve Fittehzib adlı kitapları 20 ciltten fazla Ahbarü Zaman adlı külliyatında toplanmıştır ve Mesudi Taberi gibi sözü hüccet olan bir tarihçidir. Evet, Tarihül Ümem vel Mülük'tü Taberi tarihinin ismi. Milletler ve Hükümdarlar Tarihi, Mesudi'ninki Mürucul Zeheb veya Mürucul Hudar veya Mürevvücul Zeheb de, diye de bilinir. Bir başka tarihçi İbn-i Miskeveyh, bu da Tecarübül Ümem, Ümmetlerin Tecrübeleri namlı tarih kitabıyla meşhurdur. 1030 yılında vefat etmiştir. İslam tarihçisidir. Ve aynı zamanda bir ahlak bilimi ustasıdır. Eserleri Müslüman tarihçilerinde tenkit ruhunun bulunmadığını iddia edenlerin ne kadar yanlış, ne kadar dar düşündüklerini göstermeye kafi bir delildir. İbn-i Miskeveyh asil, müstakil ve şüpheci bir akla sahipti. Kendi zamanına kadar eski İran ve eski Arap tarihini de içine alan Tecarübül Ümem adlı kitabında bu bilgileri çok etraflı vermiştir. Fakat Mutezile'ye kaymış bir fikir yapısı olduğu için burada biraz şüpheci davranmış, aklı ön planda tutmuş. Bu sebeple Müslüman alimler tarafından tenkit edilmiştir. Eğer bu hususiyeti bilinirse kendisinden daha çok istifade edilir. İktisat, siyaset ve felsefe hususunda da gayretleri vardır. İçtimai nizam ve idare sistemi hakkında akıcı üslupla makaleleri bulunmaktadır ki bu da dünya tarihi bakımından, dünya medeniyet ve edebiyat tarihi bakımından önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. Başka çok tarihçiler var. İsimleri meşhur. El-Kamil fit tarih müellifi İbni Esir 1232 yılında vefat etmiştir. Tarihü Düvel, devletlerin tarihi sahibi Zehebi. El-Muhtasar fi tarihil beşer, insan tarihini özetleyen Ebul Fidai. Camiü Tevarih sahibi Reşidüddin, İbni Hacer, Arap Şah, mukaddimesiyle ün salan İbni Haldun. Bunlar dünya tarihçiliğinin en önde gelen isimleridir. İbni Haldun'dan bahsetmek icap eder. İbni Haldun hakikaten dünyada tarihçiliğin babası olarak kabul edilen Kuzey Afrikalı bir müellif. Biraz evvel de size arz ettiğimiz gibi Müslümanlar için sadece İbni Haldun'un varlığı yeterli. Şeref için. Abdurrahman İbni Haldun 1406 yılında vefat etmiş. 1332'de Tunus'ta dünyaya gelmiş. Endülüs asıllı bir aileden geliyor. Dedeleri Tunus'a yerleşmiş. Soylu bir aile. Tunus Beyliği yapmış bir aile. Veliyüddin diye de tanınır ama İbni Haldun diye meşhur olmuştur. Namı doğuya batıya yayılmıştır ve hep bu isimle tanınmış. Başlı başına bir değerdir. Müslümanlar arasında emsaline az rastlanan hizmetleri olmuştur. Tunus'ta önce babası, kendi gibi bir alim olan babasından okumuştur. Sonra diğer ilimlerde ders görmüş çeşitli alimlerden. Gayet ciddi bir tahsil görmüş. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş. İslami ilimlerde her mevzuya dair bilgi edinmiştir. Nakli ilimlerde olduğu gibi akli ilimlerde de vukuf sahibi bir kimsedir. Kadılık yapmıştır. Bir yandan da ilim ve fenlerin her dalında bir meşale yakmıştır. İçtimai konularda dirayetle kalem yürütmüştür. Onun Tarihül İber diye bir kitabı vardır. İbretler Tarihi. Bu Tarihül İber'i bir de mukaddimesi vardır. Bu mukaddimesi 3 cilttir. Düşünün, bir kitap var ki mukaddimesi, yani ön sözü 3 cilt ve bu mukaddimesi tarihinden daha kıymetlidir. Her sahada olduğu gibi tefsir, hadis, fıkıh, kelam, usulü fıkıh, edebiyat ve tarih konulardaki derin bilgisini gösteriyor müellifin. O bir millete, Müslümanlara övünmeye yetecek değerleri taşımaktadır. Neredeyse fikirleri dimağına sığmamış, kağıtlara akmıştır. Başlı başına bir millet olduğunu söylemiş Avrupalılar. Gezmiştir Tunus'ta, Cezayir'de, Fas'ta, Gırnata, Mısır. Her vardığı yerde dirayetini, ilmi kudretini göstermiştir. Saray katipliklerinde bulunmuştur, kadılıklarda bulunmuştur. Zekasıyla tanınmıştır. Mesela Endülüs'te Müslüman hükümdarlar kendisine çok kıymet vermiş, ona şerefli hizmetler vermişlerdir. Siyaset ve idare işleri yorucu olduğu için bir de kendisini çekemeyenlerin iftirasına uğrarım korkusuyla bu işlerden el çekmiş, bir köşeye çekilmiş ve kendisini ilme vermiştir. İşte elde ettiği hayat tecrübelerini nazari bilgilerine katarak meşhur tarihini yazmıştır ve tarihin mukaddimesini yazmıştır. Bu mukaddimesinde tarih felsefesinin ve sosyolojinin temellerini atmıştır. Böylece hem tarih felsefesinin hem de sosyoloji ilminin kurucusu kabul edilir bütün dünya tarafından. Sonra Tunus'a dönmüştür. Tunus Sultanı İbni Haldun'un hazırlamış olduğu mukaddimeyi çok beğenmiştir ve bu konuda çalışmasını rica etmiştir. İbni Haldun 1380 yılında eserini tamamlamıştır, mukaddimeyi. Ondan sonra da tarih kitabına geçmiştir. Kitabül İber bunu da tamamlamıştır. Kitabül İber ve Divanül Mübteda vel Haber fi Eyyamil Arap vel Acem vel Berber adlı meşhur tarihi ki Arap, Acem ve Berberi tarihini anlatan İbretler kitabıdır bunun adı. Sonra Mısır'a gelmiştir değerli dinleyiciler. Mısır Sultanı Berkuk onu gayet iyi karşılamıştır. O zaman Memlükler başta ve Kahire'nin namlı üniversitelerinden, bütün İslam dünyasının namlı üniversitelerinden Camiül Eser'de ders okutmuştur. 2 yıl sonra Mısır'a Maliki Kadısı olarak tayin edilmiştir. O sırada Timur Han'ın ordusu Suriye'yi sarmıştı. Timur Han'la sulh müzakeresi yapmak için giden Mısır hükümet heyetine İbni Haldun da katılmıştır. Ve İbni Haldun, Timur Han'la baş başa görüşmüş ve müsait şartlarla Mısır lehine barış sağlamayı başarmış ve Timur Han'ın Mısır'a girmesine mani olmuştur. Timur Han, İbni Haldun'un zekasına hayran olmuştur. Onu yanında alıkoymak istemiştir. Fakat o Mısır'da bıraktığı meşhur tarihini almak bahanesiyle Mısır'a dönmüş ve orada kalmıştır. Timur Han'ın yanına dönüp vazife almamış, Kahire'de eskisi gibi ders okutmaya devam etmiştir. Değerli dinleyiciler, Mukaddime İbni Haldun diye bilinen kitabı küçük çapta, ansiklopedik bir eserdir. Küçük çapta diyorum ama 3 büyük cilt. İlim dallarının hemen hepsinden bahsediyor, faydalı bilgiler veriyor. 1. kitap dediği bu eser 6 bölüm. 1. bölüm Ümran, Bayındırlık, Medeniyet, Sanayi yollarını gösteriyor. Burada iklimin, havanın, suyun insan hayatı üzerinde ve medeniyetin ilerlemesindeki tesirlerini anlatıyor. Göçebe ve medeni hayatı ve bunların her birinin özelliklerini açıklıyor. Mağlup olanlar daima galip olanları taklide özenir, diyor. Devlet idaresini ve siyasette başarı yollarını anlatıyor. Her kemalin bir zevali olduğunu anlatıyor. Devletlerin de insanlar gibi doğduğunu, yaşadığını, kemale geldiğini ve sonra zayıflayıp öldüğünü anlatıyor. Arapların bazı hususiyetlerini tenkit ediyor. Türkleri savaşçılıklarından, harp usullerindeki başarılarından dolayı övüyor. 2. bölümde var bu. 5. bölümde ziraat, sanayi, ticaret, dokumacılık ve diğer işlerden vukufla bahsediyor. Nereden biliyor bunları? Hayret. İlimsiz, fensiz sanayi olmaz diyor. 6. bölümde dini ilimlerden ve diğer ilimlerden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim ilimlerinden, hadis, fıkıh, usulü fıkıh ilimlerinden, cedel ve ilmi hilaf yani ilmi münazaralardan, tasavvuf ilminden bahsediyor. Bunların tarihçesinden bahsediyor. Sonra akli ilimlere geçiyor. Pozitif ilimlere. Hesap, cebir, hendese, heyet. Hendese, geometri, heyet, astronomi, tabii ilimler, tıp, kimya, dil bilgisi, edebiyat hakkında bilgi veriyor. Arap edebiyatından bahsediyor. Endülüs edebiyatından örnekler getiriyor ve böylece mukaddimeyi bitiriyor. Mukaddime'de İbni Haldun'un çok enteresan görüşleri var. Eserin okuyanlar bunu açıkça görebilirler. İnsanlar arasında bilginler siyasetten uzak olup umumiyetle onlar anlamazlar. Çünkü onlar ilimle, soyut şeylerle, mücerret şeylerle meşguldürler. Manalarla boğuşurlar. Böyle diyor İbni Haldun ve tenkit ediyor. Kadılar, müftüler, müderrisler, imamlar, hatipler, müezzinler servet sahibi olmamalıdır diyor din hizmeti görenler. İlim sahiplerinin çoğunun Arap olmayan İranlı ve Türk Müslümanlar arasından yetiştiğine dikkat çekiyor ve İslami ilimlerin onlar sayesinde geliştiğini ve bunun sebeplerini anlatıyor. İlmin hücuma taraftar olmadığını görüyoruz çünkü büyücülüğe, falcılığa yol açmaktadır. Pedagoji ilminden bahsediyor değerli dinleyiciler ve dünyada belki de pedagojiden ilk bahseden alim İbni Haldun çocuk terbiyesi ilminden bahsediyor. Burada ezberciliği yeriyor. Ezberciliğin makbul bir ilim öğrenme tarzı olmadığını söylüyor. Tarih ile sosyoloji arasında köprü kuruyor. Bundan dolayı Avrupalılar onu Müslümanların Montesquieu'su olarak değerlendirmektedirler. Ve öve öve Avrupalılar İbni Haldun'u bitirememektedirler. Efendim Mekkari'den de bahsedelim. Müslüman İspanya'nın en büyük tarihçisidir. 16. asrın sonlarında doğmuş, 1631'de vefat etmiş Ahmet bin Muhammed el-Mekkari. O da İspanya'da Arap Edebiyatı ve Tarihinden Edebi Derlemeler diye bir kitap kaleme almış. Bu kitap basılmıştır. İspanya'nın muhtelif mıntıkalarındaki hayat, adetler ve sakinler hakkında bilgi veriyor. Kitabın ehemmiyeti sosyal tarih alanında yazılmış olmasıdır. Siyasi tarih alanında yazan çok ama sosyal tarih alanında yazan az. Avrupalılar buna daha yeni ehemmiyetini anlamışlardır. Fakat Müslümanlarda sosyal tarih alanında çok eser var. Çok icazlı ve öğretici, ezberlemeye kolay, insan hafızasında kalan bir üslupla yazıyor. Endülüs'ün günlük hayatını anlatıyor. Ve insanı büyüleyen örnekler veriyor. Fikri gelişmenin Kurtuba, Granada, İşbiliye gibi yani Cordoba, Granada, Sevilla gibi büyük şehirlere münhasır kalmadığını anlatıyor. Endülüs ülkesinin her tarafına yayıldığını, hukukçular, doktorlar ve kültürlü kadınlar hakkında bilgi veriyor. ve İspanya'da Müslümanların parlak bir medeniyet kurduğunu bize gayet güzel anlatıyor. Reşidüddin var. Fadlullah Reşidüddin el-Hemedani büyük İran tarihçilerindendir. Hemedan, Kazvin, Tebriz bu üç şehir onu paylaşamaz. Birinci sınıf bir yazar olduğu söylenir. Çok ölçülü bir üslubu vardı. Moğolların İran valisi Gazan Han'ın isteği üzerine Moğol tarihini yazmıştır. Ve diğer ırkların asıllarına ve Moğolların elinde bulunan mıntıkalara dair malumat ilave etmiştir. Mecmu-u Tarih adını taşıyan ve dört cilt halinde yazılan bu eser 1130 tarihinde bitmiş ve Türk tarihi için, Moğol tarihi için bir esas teşkil etmiştir. Değerli dinleyiciler, Osmanlılar da Arap tarihçiliğini devralmışlardır. Osmanlı Türkleri arasında Aşık Paşa gibi, Hoca Saadettin Efendi gibi, Peçevi gibi, Naima gibi, efendim İbni Kemal gibi, Raşit gibi, Vasıf gibi, Lütfi Efendi gibi, Cevdet Paşa gibi çok meşhur tarihçiler yetişmiştir. İslam dünyasında sadece siyasi tarih alanında değil, başka ilim tarihleri de yazılmıştır. Bu da önemli. Tabakat adıyla mesela her ilimdeki alimlerin hayatlarını anlatan kitaplar vardır. Mesela tefsir ilmine dair Tabakatül Müfessirin, o tefsircilerin hayatlarını anlatır. Hukukçuların tercüme-i hallerini, biyografilerini anlatan Tabakatül Fukaha adlı eserler vardır. Bu mesela hukuk tarihi kitabıdır bunlar. Tabiplere dair mesela Tabakatül Etibba, İbni Ebi Useybi'nin çok meşhurdur. İbni Kıfti'nin Ahbarül Hükema, hakimler, felsefecilerin tarihini anlatır. Edip ve şairlerin hal tercümelerini Tabakatül Üdeba Enbari'nin veya Yakut Hamevi'nin Mucem-i Şuarası'nda çok kıymetlidir bunlar. İbni Hallika'nın Vefayatül Ayan'ın umumi bir ansiklopedidir. Biyografi veren ansiklopedisidir. Osmanlı alimlerinden Taşköprülü'nün Şakayık-ı Numaniyesi Osmanlı Türklerinde yetişen alimlerin hayat hikayelerini anlatır. Ebu'l-Ferec'in Eganesi de yine biyografilerle doludur, bir edebiyat antolojisidir. İbni Abdirrahbi'nin İktü'l-Feridi, İşbihi'nin El-Müstadraf'ı da böyle edebiyat tarihi sahasında yazılmış kitaplardır. Görülüyor ki değerli dinleyiciler, Müslümanlar tarihin her dalında çok kıymetli eserler meydana getirmişler ve bu eserlerle isimlerini ölümsüzleştirmişlerdir. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka Çınar Altı programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınar Altı.